Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Bu hafta Fıkıh Saati programında hocamıza sizlerden gelen ve bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları soracağız. Bu hafta evlilikle alakalı, aile hayatıyla alakalı sorularımızı hocamıza soracağız ve hocamızdan kıymetli cevaplarını almış olacağız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ediyorum. Hayırlı günler, sağ olun.
Allah razı olsun hocam.
Amin, sizden de.
Hocam az önce de ifade ettiğim gibi bu hafta evlilik öncesi, evlilik içerisinde dikkat edilmesi hususlar nelerdir? Bunlardan biraz bahsetmek istiyoruz ve bu konularla alakalı soruları zaten size sormak istiyoruz. Her şeyden önce hocam biraz evliliğin önemini sizden dinlesek. Son zamanlarda evliliği çok zor bir hadiseymiş gibi gündemimize getiriyorlar. Evlilikten ziyade nikahsız birliktelikleri daha cazip hale getiren çalışmalar olduğunu, hatta farklı çalışmaların, işte bu LGBT ile birlikte farklı çalışmaların, farklı gündemlerin bizim gündemimize sokulduğunu görüyoruz. Tüm bunların karşısında evlilik nerede duruyor? Evlilik niçin önemlidir ve dinimizdeki yeri nedir hocam?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Doğrusu güzel ve gerekli bir soru. Şimdi Cenab-ı Hak insanları yaratırken bir takım duygular vermiş.
Evet.
Ve tatmin edilmesi gereken ihtiyaçlar, karşılanması gereken ihtiyaçlarla vücudumuzu bizi donatmış. Hı hı. Bütün canlılarda bu var. Bütün canlılar beslenme ihtiyacı duyar. Bütün canlılar dinlenir. Hı hı. Bütün canlılar uyur. Ve bütün canlılar da ürer. Ve bu üreme gerekli kılan gücü, arzuyu, isteği de Allah vermiş insanlara. Hı hı. Ve canlılara vermiş. Yani diyelim ki herhangi bir hayvan belli zamanlarda eşiyle çiftleşerek bir yavru meydana getirtir. Yani onun içinde bu bilinçli olan bir şey değildir.
Fıtratında,
fıtratında
bu
var. O vardır. Ve bu hayvanlar biliyorsun rastgele herhangi birisi bulabildiği bir dişiyi veya o dişiye diğer erkeklere karşı kuvvetli olan bir erkek, hı hı, çiftleşiyor ve üreme meydana geliyor. Ve o üremeden sonra bunun anası şu, babası şu diye bir şey olmuyor. Ve bir aile hayatı yok artık onlarda belli bir süreden sonra. Hı hı. Belki o yavrular belli bir çağa gelinceye kadar anne onlara sahip çıkıyor falan ama ondan sonra herkes kendi yoluna gidiyor. İnsanlar bunların dışında. Diğer canlılar sadece üreme ihtiyacı duydukları zaman bu duygu harekete geçiyor. Ama insanlar da öyle değil. İnsanlar da sürekli ve insanlar da bu duygu veya bu duygunun tatmini bir sükun, bir huzur bulma vesilesi oluyor aynı zamanda. Hı hı. Ve bu üremenin de iki yolu var. Ya belli bir kriterler çerçevesinde, belli şartlara uyularak, belli kayıtlar çerçevesinde meydana gelen veya sebep olunan üreme var. Bir de herhangi bir kayda tabi olmayan rastgele veya işte geçici bir sürenin zevki olarak yapılan üreme faaliyeti var. Hı hı. Şimdi biz bu üremenin yani normal insan fıtratı normalde dinlerde de öyleydi aslında sadece İslam'da değil. Hı hı. Semavi dinlerde evlilik, nikah yoluyla evlilik teşvik ediyor, hı hı, ediliyor. Ve bu nikahın bir taraftan dini yön olduğu gibi bir de hukuki sonuçları doğuyor. Yani efendim sevgiliyiz biz, işte çocuk yaptık, yapmadık gibi şeylerde hukuki sonuç yok. Ve bir de dini gereklere yerine getirme de yok. Hı hı. Bu insandaki bu arzuların yani cinsel arzuların tatmini ya nikah yoluyla olur veya zina yoluyla olur. Ve zina dinimizin yasak ettiği büyük günahlardan birisidir. O zaman önümüzde meşru olarak ne kaldı? Nikah
evlilik,
kaldı.
Nikah.
Evlilik kaldı. Bir taraftan insan vücudu bunu istiyor. Beden bunu istiyor. Cenab-ı Hak böyle bir şey güç vermiş insanın içerisine. Öbür taraftan çocuk sahibi olma arzusu insanlarda var. Ha, şimdi bunun ikisinin de meşru dairede olması hali şekline biz nikah diyoruz.
Evet.
Ve bu peygamberimiz diyor ki tenakahu tekaseru ve inni übahi bikumul ümen. Evlenin, nikahların çoğalın. Hı hı. Ben sizin çokluğunuzla başka milletlere karşı övünürüm. Bu evlenmeyi teşvik ediyor. Ve bu duyguların nikah yoluyla tatmini konusunda da mesela Kur'an-ı Kerim siz içinizden bekarları evlendirin diyor. Ve enkul eyama minkum. Yoksul olan, efendim hizmetçi olan bekarları evlendirin. Yani bu herkese her ne kadar belli bir zübreye yönelik gibi olsa da bütün insanlara yöneliktir ve burada bir evlenenlere yardım etme var. Hı hı. Bir de evlenirken evlenecek kişilerin kaldıramayacağı yüklerin külfetin altına sokmama var. Onlarda da incelikler var. Hı hı. Şimdi ya meşara şabab diyor peygamberimiz. Ey gençler. Men istata aminkum ba'ate fel yetezevvec. Sizden evlenmeye gücü yetenler evlensinler. Hı hı. Evlenmeye gücü yetmeyenler oruç tutsunlar. Çünkü oruç kalkandır, koruyucudur. Yani oruç tuttuğu zaman insan haliyle aç kalacağı için, beden belli bir süre gıdalar alamayacağı için o cinsel arzuları da törpülenmiş oluyor. Hı hı. Yani ya evlenin, evlenemiyorsanız oruç tutarak o duyguları
bastırın.
Bastırmaya çalışın ama harama gitmeyin. Hı. Şimdi maalesef dünyada bu evlilik dışı birliktelikler yayılıyor. Hatta demin sen ilk başta söylediğin gibi LGT denilen bir takım sapık, efendim sapkın şeyler, duygular veya uygulamalar ortaya çıkmaya kalkıyor. Erkeklerin erkeklerle evlenmesi, kadınların kadınlarla evlenmesi, eşcinsellik, şu bu filan. Bunlar hep sapkınlık. Sapkınlık. Ve din bunların hepsini yasaklıyor. Ve bir de şunu dikkat çekmek isterim. Bizim vücutumuzun ihtiyaç duyduğu her şeyin, o ihtiyacın karşılanmasının hem meşru hem de gayrimeşru yolu vardır.
Evet.
Yani insan karnını helal gıdalarla da doyurabilir.
Haram gıdalarla,
haram gıdalarla da doyurabilir. İnsan cinsel arzularını helal yolla da karşılayabilir. Haram yolla da karşılayabilir. Yani tek seçenekli bırakmamış. Bakın şu helal, şu haram. Şu meşru, şu gayrimeşru. Sen hangisini istiyorsan ona git ama ben gayrimeşruya gidersen cezalandırırım diyor din.
Evet.
Bu dünyada ve öteki dünyada cezalandırırım diyor. Yani nikahı teşvik ediyor. Nikah, evlenmeyi teşvik ediyor. Hı-hı. Ama demin söyledim, maalesef dünyada evlilik dışı beraberlikler ve bunu işin garip tarafı sosyal medya ve medya bunu körüklüyor. Evet. Yani bakıyorsunuz o teşvik diziler, filmler, şunlar bunlar hep nikahsız birlikte yaşayan gençlerin hayatını anlatan, onları şey yapan ve bunları izleyen ve dini duygusu da zayıf olan gençler onlara imreniyor, onlara özeniyor. Evet. Ve onlar gibi yapmaya kalkıyor ama bizim toplumumuz, bizim inancımız buna müsait değil. Ve sonra birçok sorun, birçok problem
ortaya çıkıyor.
Eski sevgilisini öldürdü, işte sevgilisini şöyle yaptı, böyle yaptı gibi birçok sorunlarla karşı karşıya
kaldık. Evet, haberleri duyuyoruz.
Duyuyoruz. Ha şimdi uzattık biraz
cevabı
ama önemli
bir konu.
Peki evlenmenin dini açıdan hükmü nedir? Şimdi evlenmede iki yön var dedik. İki yol var. Veya iki sonuç var. Bir dini sonuç, bir hukuki sonuç dedik. Şimdi dini sonuç o cinsel arzuların meşru yollarla tatmini. Bu oluyor. Şimdi önce buna bakılıyor. Arkasından da bu evlenen erkek ailesinin geçimini sağlayabilecek mi, sağlayamayacak mı? Yani o ailenin hukukunu yerine getirebilecek mi, getiremeyecek mi? Buna da bakmak gerekiyor. Ama öncelikle o baskın olan duygu, cinsel duygunun meşru yolla tatmini konusu öne çıkıyor. Hı hı. Ve deniliyor ki eğer bir kimse evlenmediği takdirde harama gidecekse, zinaya sapacaksa, bundan korkuyorsa eğer onun evlenmesi farzdır.
Evet.
Veya vaciptir. Ha, bu bir. İki, insan mutedil. Yani bünye mutedil. Yani evet, normal cinsel istekleri var ama baskın değil.
Kendini yani, koruyabiliyor.
Kendisini koruyabiliyor. Bunun bu şekilde olan bir kimsenin evlenmesi sünnettir. Hı hı. Çünkü Peygamberimiz nikahu sünneti ve men ragibe an sünneti feleyse minni diyor. Yani nikah benim sünnetimdir. Benim sünnetime uymayan kişi benim yolumda değildir diyor. Sünnettir. Ha, eğer kişi evlendiği zaman evliliğin gereklerini yerine getiremeyecekse, bu gerek cinsellik açısından, gerek nafaka, hı hı, ve ailenin ihtiyaçlarını karşılama açısından gereklerini yerine getiremiyorsa, bundan korkuyorsa, onun da evlenmesi mekruhtur. Hı. Yani demek ki evlenme normal şartlarda sünnettir. Ama bazı durumlarda farz olabilir. Bazı durumlarda da mekruh olabilir.
Mekruh olabilir.
Bu kişiye göre
değişir.
Değişir ama normalde ağırlık olarak nedir? Orta hal. Hı. Yani itidal. Hı. Yani sünnet oluşturur.
Sünnet oluşturur. Peki hocam. Hocam şimdi siz soruyu cevaplandırırken Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifinden bahsettiniz. Eğer imkanınız varsa evlenin, yoksa oruç tutun dediniz. Şimdi bu imkan meselesinden yola çıkarak ben biraz birkaç soru sormak istiyorum. Yani tabii ki teknik mevzulara da gireceğiz ama dediğiniz gibi çok önemli mevzular bunlar. Evlenmek isteyen gençlerin önüne günümüzde maalesef birçok problemler çıkıyor. İşte kız tarafının az önce ifade ettiğiniz damattan beklemiş olduğu maddi bir karşılık, maddi kaygı, kızımızı geçindirebilecek mi, kızımıza bakabilecek mi korkusu. İşte erkek tarafının kız tarafından beklemiş olduğu birçok beklenti, düğün nasıl olacak, eşyalar nasıl olacak, nasıl evde oturulacak, işte damadın maaşı gibi birçok mevzular maalesef gençleri evlilikten uzaklaştırıyor. Burada şunu sormak istiyorum. Daha doğrusu şöyle, anne babalardan, gerek hanımların annesinden babasına, gerekse de damatların, erkeklerin anne babalarına düğün sürecinde, çocuklarının izdivaçları döneminde nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair böyle birkaç tavsiye bulunur musunuz? Yani önceliğimiz ne olacak? Biz damat seçerken neyi önceleyeceğiz? Gelin alırken neyi önceleyeceğiz? Anne baba olarak neye dikkat etsinler?
Şimdi bu senin sorunda iki şey var. Bölüm var. Hı hı. Bir, evlenen gençler için ne gibi kolaylıklar sağlanması lazım?
Evet.
İki, evlenirken eş seçiminde nelere dikkat etmek lazım? Hı hı. Şimdi önce eş seçiminde nelere dikkat lazım etmek lazımı dini açıdan ele alalım. Yani Peygamberimizin tavsiyesi, hı hı, ve İslam büyüklerinin yolu açısından ele alalım. Bir defa insanın fıtratı var. Allah insanı fıtrat üzere yaratmış. Hı hı. Ve o fıtrat gereği beğenir veya beğenmez. Tercih eder veya etmez. Ve evlilikte de cinsiyet farklılıklarında da genelde güzeli sever. Güzeli ister. Ha, güzel kişiye göre değişebilir, tamam, ama bir de herkesin güzel diyebileceği güzeller vardır. Bu insanın içinde var, bir.
Evet.
İki, toplumun geleneği olarak veya toplumun göreneği olarak soylu soplu aileler arzulanır. Hı hı. İki, onun için mesela bu kefaet diye bir şey var dinimizde, o önemli şey, o evlilikte.
Küfü,
kefaet.
Denklik.
Dikkat edilen bir konu. Üçüncüsü de mal arzusu olur insanlarda. Yani bir malın olmasını ister. Bu mal nasıl olursa tabii helal yollarla olmasını, hı-hı, ister. Bir de insanların dini inançları vardır. Dini duyguları vardır. Ve evlenecek kişi de normal Müslüman bir insan da dini duygularını tercih eder.
Bu aynı zamanda hadisi şerif yani.
Ha, şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki bir kadın dört özelliğinden dolayı arzulanır, evlenmek istenir kendisiyle. Bir, bu sıra Peygamberimizin koyduğu sıra da olmayabilir. Malı için. Hı hı. İki, soyu sopu için. Üç, güzelliği için. Dört, dini için. Hı hı. Sen dini güzel olanı tercih et.
Eyvallah.
Yani önümüzde Peygamber Efendimiz'in koyduğu kriter bu. Hı hı. Dini güzel olanı tercih et. Şimdi Evet, insan içi de yatmalı evleneceği kişiye. Ama genelde neye göre insan arzu eder? Kendine göre, koyduğu kriterlere göre. Yani derse ki ben evlenecek eşimde şunları isterim diye böyle bir arzu, istek varsa, o zaman onun tercihi o özelliği taşıyana yönelik olur. Yani benim evleneceğim kadın çok güzel olsun derse o güzeli arar. Zengin olsun derse o zengini arar. Ama benim evleneceğim kadın dinini, diyanetini bilen, inançlı, Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ı tanıyan, ailenin önemini bilen birisi olmalı derse de o da onu tercih eder. Peygamber Efendimiz bunu yapmış, tavsiye etmiştir. Evet. Ha, bu demek değildir ki dini çok iyi tabem ama adamın gönlü yatmadı. Zorla evlendirilemez o da. Haliyle onun gönlünün de yatması istenir. Lazım. Yani evlenecek de bu. Peki evlenecek olanlara ne gibi kolaylıklar sağlanması lazım? Özellikle sorunuzun bir diğer yönü.
Evet, anne babalar tarafından.
Anne babalar, komşular, akrabalar.
Evet.
Şimdi Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerinden birisi de evliliği kolaylaştırmadır.
Evet.
Kolaylaştırın. Nasıl kolaylaştırılır evlilik? Düğün külfetinin azaltılmasıyla kaynaklanır. Şimdi maalesef zamanımızda düğünlerde yapılan harcamaların büyük bir kısmını ele karşı.
El alem ne der?
Bu adet olmuş, geleneğimizmiş. Maalesef bu karşılıyor.
Evet.
Yani el alem için mi evleniyor insanlar? Yoksa mutlu bir yuva kurmak için mi evleniyor? Yani düşün ki senin kızın var. Evlendiriyorsun. Şunu da isterim, bunu da isterim falan. Ne yapıyor damat? Evlenmek için oradan kredi çekiyor. Buradan borç alıyor. Bilmem ne ediyor. Evlendikten sonra 20 sene borç ödemekle geçiyor. Ve kızın da rahat bir hayat geçiremiyor.
Evet.
Bu mu daha iyi?
Aile huzuru kalmıyor.
Kalmıyor. Bu mu daha iyi? Basitleştirerek bu yeni kurulan yuvaya külfetli olarak değil de nimetli olarak hayata başlamalarını sağlarsak onlar daha mutlu olur.
Evet.
Ha, şimdi bir defa israf haram dinimizde. Hangi çeşidi olursa olsun, ister kıyafeti olsun, ister ev eşyası olsun, tabii zaruri olan ihtiyaçlar vardır. Ve bu ihtiyaçlar da zamana göre değişir. Bizim evlendiğimiz zaman diyelim ki buzdolabı yaygın değildi. Buzdolabı istenmiyordu. Veya çamaşır makinesi yoktu. Yaygın değildi. Çamaşır makinesi istenmiyordu. Televizyon yoktu veya istenmiyordu. Olsa da tek tük vardı. Ama bugün bütün bunlara ihtiyaç olarak görünüyor. Ama bu ihtiyaçları karşılarken mutedil olmak lazım. Yani en pahalısını değil, orta hallisini. Hatta bütçene göre daha ucuzunu tercih etmek lazım. Ve bu evliliğin önünü kesmemek lazım. Yani gençler şu duruma düşmemeli. Düğün masrafından, evlilik masrafını karşılayamadığı için evlenemiyor olmak durumunda olmamalı. Ve bunun için toplum da yardımcı olmalı. Mesela bazı vakıflar var. Mesela Konya'da böyle bir vakıf var.
Evet.
Bu ne yapıyor? Evlenecek olan kişilere yardım ediyor. Maddi yardım ediyor. Bunu toplum bunlara önüne açmalı. Ama daha çok aileler, özellikle kız babaları, kız anneleri, damat, damadı zora sokacak, altından kalkamayacağı yüklerle mükellef tutmamalı. Şu kadar altın isterim. Niye? Bizim köyden filan o kadar altın aldı. Benim kızım ondan ne eksiği var? Bu mantık.
Çok yanlış bir mantık.
Ve seven insanların, evlenmek isteyen insanların önünü kesiyor maalesef.
Evet.
Yani bu ailelere bunu da dikkate almaları lazım. Bir tavsiye olarak söylemiş olalım.
Eyvallah. Buradan tabii annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz kırılmasınlar ama maalesef düğün zamanı geldiğinde kendi düğünlerini yapıyorlarmış gibi davranmaları bu sefer gelinle damadın da arasını bozup o işin neticelenmemesine kadar tabii, götürebiliyor
tabii,
meseleyi.
Tabii. Ya mesela gelin istemiyor aslında. Yani o kadar külfet istemiyor.
Ama
aile fazlasıyla istiyor. Niye? Filanın kızına takmışlar. Benim kızıma niye takılmayacak?
Eyvallah.
Böyle bir mantık olur mu? Maalesef ama bu mantığı uygulayan insanlar var.
Hocam bir cümleyle özetlesek, böyle özet bir cevap olmuş olsa, bir baba nasıl bir damat aramalı, bir kayınvalide de nasıl bir gelin aramalı?
Şimdi kayınvalidenin aradığı gelin, damadın aradığı eş. Hı hı. O özellikleri söyledik.
Evet.
Peki bir kayınpeder nasıl bir damat aramalı? Hı hı. Ona da yine Peygamber Efendimizin hadisi ona cevap veriyor. Buyuruyor ki, dinini ve huyunu beğendiğiniz bir genç, hı, kızınıza talip olursa onu evlendir.
Eyvallah.
Öncelik o.
Eyvallah. Yani annelerimiz, babalarımız bunu arayacaklar.
Yani böyle şey, sünnet olan şey sadece tesbih çekmek.
Eyvallah.
Takkek giymek değil. Bunlar da aynı zamanda sünnettir Peygamberimizin tavsiyeleri.
Eyvallah. Allah razı olsun. Büyüklerimiz bir hatırlatma yapmış olduk. Kalpleri kırılmasınlar.
Evet.
Biraz çuvaldızı kendimize batırmış olduk. Hocam sorularımıza devam edelim. Evlilik öncesiyle alakalı birkaç sorumuz var. Şimdi gençler birbirlerini beğendiler, artık tamam bir evlilik yoluna girelim dediler. İşte kendi aralarında belki bir ailecek nişan yapıldı, nikah yapılacak, düğün yapılacak ama o süre zarfında da hazırlıklar için gençlerin görüşmesi lazım veya birbirlerini daha iyi tanıyabilmesi için oturup konuşmaları lazım, anlaşmaları lazım. Bu görüşmelerdeki ölçü ne olacak? Gençler görüşmeli mi? Ne kadar görüşmeli? Nasıl görüşmeli?
Şimdi bir nişandan, sözden önce bir görüşme. Önceki görme görüşme var.
İlk tanışma.
İlk tanışma. Bir de nişan veya sözden sonraki görüşme. Şimdi bir defa görücü usulüyle evlenme artık zamanı geçti.
Evet.
Bu eskiden bu.
Yani bunu dikte etmenin bir manası yok, şu anda. Görücü usulü evlenir vesaire.
Hiçbir genç kız buna razı olmaz. Hiçbir erkek de buna razı olmaz. Ki zaten Peygamber Efendimiz de birbirinizi görmeden evlenin böyle bir tavsiyesi olmamış. Tam tersine. Ashabtan birisi geliyor Resulullah'a. Ya Resulullah, ben işte falan kadınla evleneceğim, nikahlanacağım diyor. Peki sen onu gördün mü? Görmedim. Onu gör. Çünkü sonradan pişman olmandan daha iyidir bu.
Evet.
Şimdi bazı maalesef gelenekliğe de bağlı olarak tarihimizde görücü usulü, hatta biraz da abartılı olarak, bilmiyorum tabii o günleri yaşamadık ama, hiç birbirini görmeden evlenen, birbirine ancak zifafta nikah masası da yok. Nikahta ne yapıyor? Gelin adayı vekalet veriyor. O oturuyor nikaha vekalet verdiği kişi. Ve birbirini ancak zifafta görenlerin olduğu şeklinde şeyler var. Bilmiyorum onlar ne kadar doğru, ne kadar. Hatta böyle biraz da komediye çevrilmiş, şair evlenmesi veya şair evliliği diye de bir tiyatro oynanmış.
Evet, var tarihte. Edebiyatımızda var öyle bir şey.
Var öyle bir
şair
şey.
Şair evlenmesi.
Şimdi yani bu yok dinimizde.
Evet.
Yani taraflar birbirini görmeli ama haddi aşmadan. Ve gerçekten evlenme arzusuyla görmeli. Başka bir niyeti, başka bir arzusu olmamalı. Evet. O niyetle, yani o kadınla, o gençle, o kızla evlenme kesin niyeti varsa o zaman görmeli. Ve bu görme de kendileri tenha bir yerde, kimsenin olmadığı bir yerde değil. Akrabalarının yanında olabilir. Ve özellikle de mesela genç kızın bir mahreminin bulunduğu bir ortamda. Yani ağabeyisi gibi, dayısı gibi, amcası gibi. Tek başlarına bir odada olmaları caiz değil.
Evet.
Peki şimdi tamam, gördüler, beğendiler. Nişan yaptılar. Şimdi nişan evliliğe karar verme, evliliğe adım atma, tarafların dediğin gibi birbirini tanımasına az çok vesile olma, düğün hazırlıklarının yapılması gibi şeyler var. Ama hiçbir zaman nişan nikah değildir.
O rahatlığı vermez.
Vermez. Yani nişanlanan gençler birbirinin yabancısıdırlar.
Evet.
Yani nişanlanmadan önce ne idiyseler, nişanlandıktan sonra da odur.
Evet.
Yani o yüzüğü taktık. Artık o tamam, biz birbirimize yabancı değiliz, birbirimize haram değiliz. Yok öyle bir şey. Yani bunlar aynı zamanda yabancı hala. Fakat birbirleriyle evlenmeye karar vermiş, söz vermiş insanlar. Ha, bunlar birbirlerini hiç göremezler mi? Görebilirler. Mesela bizim köylerde benim çocukluğumda adet vardı. Nişanlandıktan sonra nişanlılar birbirlerini asla görmezlerdi. Kaçarlardı. Yani gelin adayları nişanlısını yolda sokakta görse başka tarafa döner kaçar giderdi.
Allah Allah.
Bu kadar da değil. Bu kadar da değil. Yani ama yani itidal ne ifrat ne tefrit. Hı hı. Yani görebilirler birbirlerini. Tamam. Ama tek başlarına tenha bir yerde yalnız başlarına bir odada değil. Bir. İki. Vakarların ciddiyetlerini muhafaza ederek. Yani evet onlar birbirleriyle evlenmeye karar vermişler ama evlenmemişler daha. Dolayısıyla o karar vermeden önce birbirleriyle neydiyseler karar verdikten sonra da öyleler. Temas açısından olsun, bir arada bulunma açısından olsun, ciddiyet açısından olsun. Hı hı. Bunlara dikkat etmek kaydıyla. Tabii alışverişe çıkacaklar. Tamam olabilir ama yanlarında
bir büyükleri
bir
olacak.
Büyükleri olacak. Bunda inşallah ya tabii o tesettür vesaire
onlara da
haliyle dikkat edilecek.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam diğer bir sorumuz da şu şekilde. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu sorumuzu da bitirmiş olalım. Şimdi nişandan bahsettik. Kendisine dünür gidilip ve karar aşamasında olan işte söz kesilen, nişan kesilen bir hanımefendiye bir başkası talip olabilir mi?
Şimdi bir nikah kıyılmadıkça o kadın bekardır.
Evet.
Ama bir başkasının hakkı ortaya girmiştir. Nedir o? Karar verilmiş ama henüz nişan düğün olmamış. Hı hı. Ha, bu kadına bir başkasının gelip de talip olması tahrim etmek olur. Caiz değildir.
Evet.
Peygamber Efendimizin hadisi var. La yabi ahadukum bey'e ahihi ve la yahtub ahadukum hıtbata ahihi. Yani sizden biriniz bir Müslüman kardeşinin pazarlığının üzerine pey vermesin. Alıp evet. Satımda. Hı hı. Ve sizden biriniz bir Müslüman kardeşinin nişanlısı veya sözlüsüne talip olmasın. Ha. Şimdi ama ben doğrusu şunu ayırıyorum. Bir söz kesilmiş olan var, bir de dünür olunan var. Yani diyelim ki bir erkek bir kadına dünür olmuş. Hı hı. Kadın tarafı kabul etmemiş. Israrla dünürlüğe devam ediyor. Hı hı. Bu esnada bir başkası da gelip dünür olabilir. Yani şimdi biz la darar ve la dırar diye bir kural var. Zarar verme yok, zarara zararla mukabele etmek yok. Hı hı. Yani birisinin sözlüsüne veya nişanlısına bir başkasının talip olmaması erkeğin zararını önlemek içindir.
Evet.
Ama karar verilmemişse, söz verilmemişse bir kadına daha iyi birisinin talip olması durumunda onu önlersek bu sefer kadına zarar vermiş oluruz.
Hmm. Anladım.
Yani burada hangi durumdaki birisine talip olunmaz? Söz kesilmiş. Veyahut da efendim nişan yapılmış ama henüz düğün olmamış, nikah olmamış. Böyle birisine talip olmak tahrimen mekruhtur. Peygamberimiz bunu yasaklamıştır.
Eyvallah.
Peki talip oldu, günaha girdi ve kadın da bu talibe binaen önceki sözünden vazgeçti kız tarafı.
Ve yeni gelen talibe
evlendirdi. Ve nişanı bozdu. Yeni gelen taliple evlendirdi. Bu nikah geçersiz mi? Hayır, geçerli. Ama bu durumdaki kişiye talip olan kişi günaha girmiştir.
Evet. Bir kalp kırıklığı var çünkü ortada.
O var. Bir de hak var. Yani hak bir var. Hak geçmiş. O hakkı gasp etme var.
Eyvallah. Hocam son sorumuz olsun. Biraz bahsettik bu konulardan ama yine bu sorunun da net cevabını almış olalım. Şimdi az önce nişandan önce gençlerin görüşmesi mevzusundan bahsettiniz. Gençler deseler ki ya biz nişanlandık artık tamam evleneceğiz. Rahat da görüşemiyoruz. Bir nikah kıyalım. Düğüne kadar en azından rahat görüşelim deseler. Böyle bir şey yapsalar caiz olur mu? Uygun mudur?
Şimdi caiz olur mu ayrı, uygun mudur ayrı?
Caizdir ama uygun mudur
tabii
onu
yani,
konuşacağız.
Nikah nikahtır. Yani belli şartlara riayet edilerek nikah kıyıldığı zaman o nikah tamamdır. O şartlar da nelerdir? Evlenecek kişilerin aralarında evlilik yasağı olmayan erkek ve kadının şahitler huzurunda evlendiklerini beyan etmeleridir.
Evet.
Şimdi bu yapıldığı zaman bu nikah kıyılmış olur. Hı-hı. Bunu ister düğünden sonra yap, ister düğünden önce, ister nişanda yap, ister daha önce fark etmez. Caizdir caiz olması açısından ama sonuçta ortaya çıkan olumsuzluklara baktığımız zaman doğru değildir, uygun değildir. Niye? Çünkü biliyorsunuz bizim dinimizde kurulmuş olan bir evliliğin, yani yapılan bir nikahın feshedilmesi veya ne bileyim bozulması üç yolla olur. Bir, koca boşar. Hı hı. İki, mahkeme boşar. Üç, koca karısına boşama izni verir, o boşar. Buna tefvizü talak tabir edilir. O detaya girmeyelim. Şimdi koca boşar, tamam, onun önünde bir engel yok. Mahkeme ne zaman boşar? Resmen nikah varsa o zaman mahkeme boşar. Yani resmi nikahın olmadığı bir yerde mahkeme herhangi bir kimselere boşama kararı vermez.
Evet, tabii buradaki nikahtan şunu mu bahsediyoruz hocam? Bizim kültürümüzde var bu çok. Kendi aramızda böyle bir imam efendiyi çağırıp kıyalım.
Onu bahsediyoruz. Resmi evet, nikah kıyarlarsa problem yok.
Problem yok. Evet, evet, onu bahsediyoruz.
Onu bahsediyoruz. Ha, sonra ne oluyor? Diyelim ki anlaşmazlık oluyor. Kız, özellikle kız istemediği zaman bakıyor ki bu adamla evlenilmez. Hayat geçmez. Tanıdık sıra. Ve nişanı bozuyor. Ama nişanı bozuyor da nikah devam ediyor. Şimdi bu nikah nasıl sonlanacak? Bir tek yolu var. Erkek boşayacak. Mahkeme yok. Çünkü mahkemeye göre evli değil bu insanlar.
Evet.
Erkek ya kendi isteğiyle boşayacak veyahut da hulu veya muhalaa dediğimiz işte mehirden vazgeçerek işte boşatacak kendisi. Şimdi erkek boşamıyor. Diretiyor. Cezalandırmak istiyor. Kendisi bir başkasıyla evlenebilir. Onun önünde bir engel yok. Ama kadın bir başkasıyla evlenemez.
Evet.
Ve bu bir problem olarak toplum içerisinde yaşanıyor.
Evet.
Ve biz böyle yaptıydık, bunun bir çaresi yok mu diye hocalara, diyanete, müftülüğe bir sürü soru geliyor. Hiç bunu bilmeden eski nişanlısıyla nikahlandığı nişanlısından ayrıldıktan sonra o boşamadan başkasıyla evlenen kadınlar da oluyor. Şimdi bu duruma düşmemek için biz hep şunu tavsiye ediyoruz. Kesinlikle resmi nikah olmadan
dini nikah
kıymayın. Çünkü resmi nikah kıyarsanız önce, sonra bu evlenmeden vazgeçmesi halinde mahkemeye verirsin. Bir sene olmasa iki sene sonra mahkeme boşar ve kurtulursun.
Evet.
Ama bunun dışında erkek istemedikçe bu evliliği sonlandırma mümkün olmayacaktır. O yüzden o şekildeki bir nikah kıymayı biz doğru bulmuyoruz. Zaten kanunen de yasaktır.
Evet.
Yani resmi nikah olmayan kişiler arasında dini nikah kıyılması
yasaktır.
Yasaktır. Bu evet. Mahkemeye düştüğü zaman burada ceza alıyorlar.
Evet. Nikahı kıyan da ceza, tabii, ciddi cezalar alıyor hocam. Evet. Tabii şu da var hocam, onu da hatırlatmış olalım. Önümüzdeki hafta onu da konuşalım. Aslında dinimizde resmi nikah, dini nikah diye bir şey
ya tescil,
böyle bir ayrım yok yani, değil mi yani?
Tescil edilme, yani nikahın tescili edilmesi veya edilmemesi. Bu olabilir.
Bu olabilir. Önümüzdeki hafta bunu da konuşalım inşallah. Bu haftalık süremizin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Gönlünüze sağlık.
Amin. Sağ olun.
Allah razı olsun.
Amin,
çok sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programındaydık. Bu hafta evliliği konuştuk. Evlilik niçin önemlidir? Dinimizde yeri nerededir? Ve evlilik öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Gençlerin dikkat etmesi gereken hususlar, annenin, babanın, anne ve babaların dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Bunları konuştuk. Önümüzdeki hafta yine bu minvalde sorularımızla devam edeceğiz. Allah'a emanet olun efendim.